Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman bol tutabiliyordum mesela.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.
Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika bugün iki konuğu var Metropolitika'nın. Biri Ömer Yılmaz, yarışmalarla da ilgili uğraşıyor, mimar. Diğeri Tansel Korkmaz, Bilgi Üniversitesi'nden. Ben de programı sunan Korhan Gümüş. Şimdi Metropolitika bugün aslında geçtiğimiz programlarda da ele aldığı önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Bunu tartışacağız. Bu programa aslında başka katılacak arkadaşlarımız da olacaktı. Hatta kamu yönetimlerinden bir kişi olacaktı. Fakat bugün program aniden değişti. O yüzden katılamadı. Dolayısıyla üçümüz bu konuyu ele alacağız. Mesela aslında genel bir mesele, kamu yönetimlerinin bürokratik ve hiyerarşik bir kurumsal yapılanması var ve bununla birlikte bir de kamusal alanda fikir ve sanat üretimi var. Bunun arasındaki ilişki nedir? Aslında sorumuz bu genel olarak. Çünkü kamu yönetimlerinin kamu düzenlerinde genellikle bu soru ihmal ediliyor. Yani genellikle işte teknik bir sorun gibi görülüyor, mesela mimari tasarımlar, planlar, şehir planları. Çünkü aslında burada örtük olan şey şu, tasarlayıcı olan şey politikadır aslında deniyor. Politikayla bu disipliner alanlar arasında böyle bir şey ilişki mi var? Yani bağımlılık ilişkisi mi var? Aslında bu programda biraz bunu ele alacağız. Buna ışık tutan da iki tane şey oldu, cümlesi oldu. 3 hafta oldu zannedersem. Richard Sennett'in Duvar Gazetesi'ne vermiş olduğu röportajda. Bir tanesi şöyle dedi, kamu yönetimleri benim bir planım var derse dedi, o şehir ölmeye başlar. Şimdi bu pek tartışılmadı ya da tam anlaşılmadı. Yani niye ölsün, planım var. Habire diyor çünkü işte benim bir projem var. Benim... Demek ki bunu derken aslında bir şeylerin ihmal edildiğini kastetmiş olmalı. İkincisi de şey dedi gene Richard Sennett konuşmasında, kapalı uçlu bilgi ikinci sınıf bilgidir gibi bir cümle söyledim. Ben bunların ikisini de aynı şeye işaret ettiğini, aynı meseleye işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten planlar, projeler, böyle insanları yani nesne gibi gören, şehirleri böyle şey yapan, aslında bu neoklasik dünyanın bir kalıntısı. Yani o neoklasik dünyada evet politika tasarlayıcı bir şey, her alana nüfuz ediyormuş gibi düşünülüyor. Fikir üretimi genellikle bunun altında yer alıyor. Fikir üretimi aslında bağımlı oluyor. Yani kamusal alanda. Türkiye'de bunun çok örneklerini gördük geçmişte. Bugünlerde tabii değişik bir iklime girmiş durumdayız. Özellikle İstanbul'da. İşte Taksim'de bir kavuşma durağı diye bir şey yapıldı. Bu oldukça ilgi çekti. Ne yapacağını şaşırdı bazı kurumlar. Hemen daha montaj aşamasındaydı. Galiba 7 Şubat'ta koruma kurulu kaldırılması için karar aldı. Halbuki orada yıllardır çarşılar, pazarlar kuruluyor. Her tarafa inşaatlar yapılıyor geçici olarak. Değil mi? Çadır hemen yanı başında. Neredeyse dokunulmasa belki yıllarca durabilirdi falan. Bu kavuşma durağı denen şey, ki böyle basit bir şey, birdenbire böyle bir ilgiye mazhar oldu. Bir anda koruma kurulu hiç yapmadığı gibi dinamik bir tavır sergiledi. Hiç
bugüne yeni kadar atanmıştır belki koruma kurulu.
Koruma kurulu birdenbire
bambaşka.
Kendisi de oyuna katılmak istedi. Beni niye almıyorsunuz bu oyuna? Ben de oynamak istiyorum falan demiş olabilir tabii. Ama hiç bugüne kadar böyle beklenmedik bir şey. Yani böyle şeyler olmazdı Türkiye'de. Sonra bir haber ajansı 1000 kere şaşırdı rakamı. Yani tabelasının fotoğrafını yayınlıyor da 625 bin lira gözüküyor maliyet. Birdenbire maliyet böyle 625 milyon lira diye tanıtıldı. Çünkü sahiden burada bir şaşkınlık verici bir şey var. Çünkü bakınca sahiden böyle şey, hani kalıcı bir yapı zannettiler büyük ihtimalle. Hem koruma kurulu Hem de bu basın ajansı bu şeyden bildiklerinden bir çadır falan olsa böyle bir şeye, hataya düşmezler. Bunu herkes dedik ya, bunlar hep yapar, yalan söylerler, işte abartırlar bu rakamları falan. Ben daha samimi olduklarını düşünüyorum. Kendileri yanıldıkları için herkesi yanılttılar bu defa. Başkalarını yanıltmak için değil, kendilerini yanılttılar bence. Çünkü gözleri kamaştı. Böyle bir şey de olabilir. Şimdi bu iki konudan da hareketle, yani hem Senet'in bu konuşmasından hem bu meseleden genel olarak, istersen Tansel senle bir başlayalım. Sonra da daha şey olarak da konuşalım, yani bu kavuşma durağını da bence konuşalım. Çünkü çok önemli bir kamusal deneyim aslında. Böylece eylemsellikler tartışmış oluyoruz. Yani soyut kalmıyor aslında konular.
Ben kavuşma düven göremedim. O kadar kısa oldu ki ömrü. Ama şeyi de görmüştüm. Fotoğraflarını gördüm. Ama ben de çok şaşırdım. Anıtlar Kurulu ilk defa.
Hayatımda değil mi? Böyle şey yapmazdım.
Esen Narmanlıhan'da falan hiç, değil mi? Anıtlar Kurulu bir şey söylemedi.
Taksim'de bugüne kadar neler yapıldı değil mi? Koskoca çarşı kuruldu. Yani kapatıldı iki taraftan böyle koskoca bir alan. Hiç sesleri çıkmamıştı.
Evet. Bu yani galiba bugün siyasetin geldiği yer, belki bütün dünyada da öyle. Ama Türkiye'de özellikle öyle. Hani diğerine bir şey yaptırmamak gibi bir şey olarak yorumluyorum ben de. Hani her hamlesinin ne olduğuna dikkat etmeden aslında.
Otomatik olarak.
Hani kendi pozisyonunu kurmaktansa aslında, alternatifler üretmektense diğerine bir şey yaptırmamak. İşte bu ister metro olsun, yani bu kadar temel bir ihtiyacı şehrin. İster kavuşma durağı olsun. Hani bunu engellemek olarak okuyorum ben, ki işte çünkü kavuşma durağı da biraz şey değil mi, bir başka yerden seslenmeye başlıyor. Hani daha geçici bir yapı kurarak, insanları bir araya getirmeye çalışarak falan. Bir de bugün geldiğimiz yerde galiba insanların bir araya gelmesi falan da bir sorun olarak
gördüğü
için. Evet.
Hele Taksim'de oturacaksın bir tartışma, konuşma platformu oluşturacaksın yani.
Evet. Bunun kendisi zaten, bu fikrin kendisi çok ürkütücü bulunuyor olabilir. Halbuki bir yandan da hani konservatif olmak, muhafazakar olmak, bir yerin hafızasını korumak değil mi? Taksim'in de böyle bir hafızası var. İnsanların bir araya geldiği, aslında bir şeyleri seslice dile getirmeye alışık oldukları yer. Dolayısıyla aslında hani bunun hafızasını korumanın bütün İstanbulluların görevi olduğunu düşünürüm ben. Onun için de yani hem çok şaşırtıcı hem de hiç şaşırtıcı değil diyeceğim yapılan şey. Ama Ömer'den dinlemek daha iyi tabii hikayesini. Çünkü Ömer daha hakim.
Ya hikayesinde aslında benim rolüm çok da fazla değil. Sürecin içini gördüm sadece. Yani yapımında bir rolüm yok. Çok kısa sürede yapıldı. İşte ilk perdeler konulduğu anda koruma kurulundan bir yazı geldi. Ama koruma kurulunun bu yazıyı başka yerlere de gönderdiğine de eminim. Yani nasıl anlatayım onu? Şimdi belki yani birazdan içine gireceğim. Aslında koruma kurulu mevzuatı çalıştırıyor. Mevzuat diyor ki burası bir korunacak alan. Görevini yapıyor. Hatta ilk gelen yazıda benim bildiğim kadarıyla orada bir perde var. Bir de onun yanında bir çadır var. Çadırın sahibini de bilmiyorlar. Üstünde Cumhurbaşkanlığı'nın forsları var aslında.
Onun misli daha büyük.
O çadırı da İBB olarak siz kaldırın. Gelen ilk talimat bu yönde benim bildiğim kadarıyla.
Haberleri yok.
Dolayısıyla buradan şey yapmadan, hiç gene politikadan uzaklaşarak, yani programın adı Metropolitika olsa bile, yani aslında mevzuat bize diyor ki burası koruma alanı. Sen burayı koyacaksın. Buraya bu kavuşma durağı dediğin şık tasarım nesnesini bile koyamazsın. Ama oradan bir tünel yapabilirsin. Tarumar edebilirsin. İşte dediğin gibi Ramazan çadırları kurabilirsin. Öbür tarafta bir çadır orada aylarca kalabilir. Belki biz de bir çadır yapsaydık. Mesela sorulardan bir tanesi bu. Bir çadır yapsaydık bu yazıyla muhatap olur muyduk? Emin olamıyorum.
İşte belki. Ben de o soruyu soruyorum. Yani herkes şimdi bir şey
herhalde.
Engellemek için bunu yaptı deniyor ama tabii. Burada bir de farklılık var. Yani burada aslında ilgi çekici bir tasarım var. Yani ben bu tarafın, yani bu şeyin pırıltısının diyelim, tasarımın pırıltısının, yani ilk defa biz kamusal alanda bir tasarım nesnesi gördük. Bugüne kadar kamusal alanda, kalıcı inşaatlar da dahil, pek tasarıma rastlamıyorduk yani İstanbul'da, değil mi? Öyle değil mi? Metro istasyonlarına bakın, şeylere bakın. Hep sıradan, iş görsün diye yapılan şeyler. Hiçbirinde böyle bir, yani bir sorgulayıcı mimari şey, mesela zeminin devam etmesi içinde. Şimdi hani şeye bakalım, bizim gözümüz kamaştıran neydi? Yani zemin bir kere meydan aslında işgal edilmiş gibi olmuyordu. Yani zemin devam ediyor bir kere. Yer döşemesini ayırmamış, duvarlar konmamış, kapatılmamış. Tam tersine aydınlatılarak kamusal alanı zenginleştiren, yani ona katılan bir
serginin içinden geçebiliyor.
Serginin içinden geçilebiliyor. Yani böyle şeffaf bir alan. Üzerinde üstelik bir de hani bir meydanda işte basamaklar gibi şeyler gibi bir platform oluşturulmuş. İç içe geçen iki prizma böyle işte merdivenler olarak devam ediyor. Yani ilginç bir şey vardı aslında. Böyle bir karşılıklı oturma düzeni
ayrıca
falan.
Ayrıca da geçiciliğini de hani hissettiriyor.
Sökülüp takılabilir. Evet. Yani bir beton değil.
Dün akşam bir toplantımız vardı başka bir konuyla ilgili. Oradaki gündemlerden bir tanesi şuydu, sorulardan bir tanesi. Bu meydanlara meydanlara konulacak geçici strüktürler illa kavuşma durağı gibi işte böyle bir strüktür mü olmak zorunda? Mesela işte Gezi Parkı'nın merdivenlerinde de o etkinlikler yapılamaz mıydı diye bir mimar sordu. Yapılamazdı, yapılamıyor.
Yapılamıyor bugün.
Gerçekten. Yani bu ilginç bir sorun.
Tasarım nesnesi şeyden yani nasıl söyleyelim, hem böyle bir takım istenmeyen faaliyetlerden hem de bir takım güvenlik faaliyetlerinden, ikisinden birden ari olmuş bir yükseltilmiş platform yaratarak kendini buradan arındırdı. Çok garip bir şeydi yani benim için de, izlemesi çok keyifli.
Yeniden tanımladığı mekanı aslında. Evet. Çünkü oranın kurallarını koyan anonim bir şey var. İşte Çevik Kuvvet orada şeyleri koymuş. Yukarıya otobüsler, su sıkma tomaları, bilmem neler. Sivil polisler dolaşıyor ortada.
Şey yani ilk kurulduğu gün çok bu açıdan önemliydi. İlk bitmek üzereyken artık tomalar her zamanki pozisyonundan 3 tane toma yer değiştirdi. Tam karşısına geldi. Şimdi polisler de aslında emniyet görevlileri de merakla bekliyorlar ne olacak diye. Halbuki hiç kötü bir niyet yok aslında. Gerçekten belediye bunu böyle bir iyi niyetle işte meydanlarda insanlar meydanlarını yaşasınlar, bir takım etkinliklerle var olsunlar diye yapıyor ve helikopter uçmaya başladı yukarıda bir ara. Yani o seviyeye kadar geldi, sonra konserler başlayınca herkes rahatladı. Ben çok şunu istiyordum, olmadı ne yazık ki. Keşke oradaki Çevik Kuvvet ekibi gelip mesela bir
otursaydı,
fotoğraf çekseydi, otursaydı, çayını kahvesini
istiyordu. Akrabalarını getirseydi falan.
Benim ilk aklıma gelen şey, burada hani sıkıştırılabilir insanlar oldu mesela, artık o kadar öyle bir dünyanın içinde kendi toplanmışken.
Onu çok düşünen oldu. Yani hatta bir toplantı yapıldı orada, bu forum şeklinde. O toplantı sırasında zaten ikincisi basıldı. Birincisinde dediler ki bazıları, işte bazı gelmeyenler oldu. Ya biz orada şey gibi avlanırız yani, yakalanırız.
Yani hepimizin artık öyle saçma sapan şeyleri oldu.
Korkuları var insanların. Şeyde ben çok iyi hatırlıyorum. Bir gün şey Gezi şeyinden, dirişinden biraz sonra bir röportaj vermek için işte bir uluslararası basın ajansı, France Press galiba, konuşmak istedi. Birlikte ben de alışkanlıkla şeye doğru çıktım. Merdivenlerden, basamaklardan, balüstratta orada kamerayı tam kurduk. Bir anda sarıldık. Yani bir şey yapmıyoruz. Alt tarafı bir konuşma olacak. Tamam. İki kişiyiz yani sonuçta. Bir de kameraman var. Üç kişiyiz. Yok. Yapamazsınız.
Hemen 50 metre ötesinde onlarca kamera yayın yapabildi.
Yapabiliyor ama işte orada ona yaptı.
Hayır. Bu kavuşma durağı sonrasını söylüyorum. Ha, yani işte, evet. Çok enteresan bir şey yaşandı. Evet. Bir 10 gün.
İçeriden canlı yayın yapıldı. Yani kavuşma durağı bir kendisi yayın odağı haline
aslında
geldi.
Aslında sembolik bir form oluyor ya. Neden? İnsanları bir arada olmaya çağırıyor aslında. Bu çağrının kendisi bir problem bugün.
Evet.
Yani onun için de hemen ortadan kalkması gerekiyor.
Ya şimdi buradaki şeyi ben böyle yorumladım. Yani basit bir engelleme çabası değil. Aslında burada pırıltılı bir şey var. Yani başka bir şey var. Bunun üzerinde belki bunu düşünmek gerekir dedim. Hı-hı. Nedir bu? Yani yönetimin aslında burada bir şey geri çekilip, yani böyle sıradan basmak alıp bir iş yapayım diye değil, biraz hayal kurmaya izin vermiş olması. Tek fark bu. Yani küçücük bir şey bu. O kadar küçük bir fark ki, hayal kurmaya izin vereceği bir platform. Yani işlevi bu olan. Sonra içinde bir sergi var. Bu sergi yapılırken de oturup yönetim, hani bizde yapar ya böyle basma kalıp koca koca şeylerle, işte gel buraya vatandaş, işte sana şey yapalım, kendi fikrimizi söyleyelim, nedir yönetimin görüşü. Öyle değil. Gayet mütevazi. Meydanın tarihini anlatan, aradaki şeyleri gösteren, çoğumuzun bilmediği ayrıntılar içeren, yani düşünsene kamusal alanda en basma kalıp şeyler sergilenir. Oradaki sergide benim ilk defa gördüğüm fotoğraflar vardı. Ve ilk defa öğrendiğim şeyler oldu. Yani orada çift anlamlı şeyler, hafıza, yani birçok şeyin nasıl çift anlam kazandığını Onları
i̇şte
gördüm.
Ama bunların hepsi sorun değil mi? Yani hakikatin aydınlığa çıkması veya işte gerçekten hakikati aramak falan, bugün bunların hepsi sorun. Yani ben şeyi de hatırlıyorum, biz 2010 yılında ajanstan destek alarak İstanbul sergisi yaptık. Bugün onu yapamayız. Çok açık söyleyeyim. Yani hiçbir kamu kuruluşu bize ya da şey diyeyim yani iktidar bize böyle bir fon vermez İstanbul'u araştırmak, ortaya çıkarmak için. Esas problem bu. Yani o çağrının kendisi, insanların bir araya gelip İstanbul'u konuşmaları, hayal kurmaları falan, bu çağrının kendisi problem aslında.
Peki o zaman buradan küçük bir şey.
Kısacık şunu ekleyeyim mi ben? Şimdi dinleyenlerden bilmeyenler olur. Kavuşma durağının niçin yapıldığını ve altındaki serginin ne olduğunu belki anlatmak
tabii,
lazım.
Tabii evet, görmeyenler olabilir. Açıklamak lazım.
Şimdi bir Taksim yarışması açıklandı biliyorsunuz pazartesi günü. Kavuşma durağı ve bir takım başka etkinlikler silsilesi bu Taksim yarışmasını desteklemek, yarışma öncesinde ve süresince ve sonrasında belki toplumun, yani İstanbulluların, mimarlar dışında, tasarımcılar dışında yarışma süreçlerine dahil edilmesi amacıyla aslında üretildi. Bu üretme sürecinde işte mimarlık ve o tasarım nesnesi bir başlıkken altındaki sergi alanında yapılan ilk sergi devam edebilseydi belki başka sergiler düşünülüyordu. Dünya meydanları, daha sonra Taksim yarışmasının sergisi belki tekrar geri gelir, onları bilmiyoruz. Altındaki ilk sergi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından daha önce yapılan sergilerden derlenen ancak bir tekrar olmayan, yani sen demin söyledin güzelce, onu açmak için anlatıyorum bunları. Bir tekrar olmayan işte Taksim'in geçmişini ayrıntılı bir şekilde anlatan bir sergiydi. Yabancı jüri üyeleri, Taksim yarışmasındaki yabancı jüri üyeleri geldiğinde onları gezdirip Taksim'i mesela en kolay anlatabildiğimiz, ya masa üstünde slaytlarla anlatamadık ama o sergiye gidip orada aşağıda gezdirdiğimiz, anlattığımız zaman işte oradaki o balık fotoğrafını, yürüyüşleri, geziyi, daha önceki bombalama olaylarını falan hepsini, mezarlıkları hepsini bir defada görebildiği bir sergi oluştu aslında. Çok ilginç bir deneyimdi bence bizim için.
Ben de buna değinmek istiyordum. Çünkü sadece biz yarışma vesaire deyince mimari tasarımı anlıyoruz. Ya da yarışma olması şart değil. Hani bu örnekte bir yarışma söz konusu değil ama gene de burada yönetim danışıyor. Diyor ki yani İstanbul üzerine kim araştırma yapmıştır? En azından orada oturup da bürokrat kendi elemanla işte bana bir Taksim şeyi çıkarıver ya da bizim taşeron falanca şirket var, onun güzel bir kitabı var, oradan birkaç fotoğraf şuraya yapıştıralım demiyor. Yani işi ehline veriyor diyelim. Yani düşünüyor, taşınıyor ve bu işi kim iyi yapar diye bakıyor, değil mi? Böyle bir şey var. Çünkü ben de olsam, hani böyle bir sergi yapacak olsam böyle bir kuruluşa gider sergi talebinde bulunurum. Kalkıp da kendim yapmaya kalkmam yani. Yöneticinin burada önemli bir basireti var. Yani dolayısıyla yani sadece mimari tasarım açısından değil aslında bütün bu şeylerde, yani fikir üretiminde aslında yönetimin kamusalını açması gerekiyor. Değil mi? Yani bunu teşvik etmesi gerekiyor. Şimdi burada mimari yarışmaları biz konuşuyoruz. Çünkü yarışma önemli bir mesele. Yani bu şeyi açmak için tek bir çözüm olmadığını, çoklu bir çözüm olabileceğini göstermek için fikirlerin birbiriyle yarışması çok önemli. Ama bütün sosyal alana bunu yayması lazım. Kamu hizmetlerinin zaten böyle olması lazım. Her konuda zaten katılıma açık olması gerekiyor. Bizde katılım meselesi, kendisini merkeze alan bir özne var. Bakıyor. Bazen de işte görüşlerini alalım diyor. İnsanları topluyor ve ondan sonra bırakıyor. Böyle bir katılım olamaz yani. Değil mi? Buradaki
eşitsizlik. Evet, katılımı kendisini de tartışmamız lazım galiba. Yani evet. Hem belki belediyenin de kendi içinde tartışması, o tartışmaları başlatması iyi olabilir. Bizlerin de tartışması. Yani değil mi? 70'lerde katılım bambaşka şekilde tartışılıyordu. Şimdi başka bir yerdeyiz. Onu da bir yani an önce gündeme almak.
Standart bir mimara göre mesela arkadaşlarım var böyle. Bir yarışma açıldığı zaman zaten katılım, aynen böyle cümle kuran genç, yani benle yaşıt arkadaşlarım var benim. Bir yarışma açıldığı zaman zaten katılımcılık oluyor. Daha ötesi ne olacakmış diyen. Ya herhangi bir okuldan, yani İTÜ'den, evet, ODTÜ'den, tabii, Mimar Sinan'dan mezun mimar olabiliyor.
O sadece disipline açmak oluyor tabii. Çünkü bir de aslında şehir hepimizin.
Ha, burada çok önemli bir şey var. Ya burada temel mesele çoklu bir ortama açılması değil. Aslında kritik bir düşüncenin geliştirilmesi. Çünkü çoklu bile olsa aslında bütün nesneleştirici bir yaklaşımla çok dar bir alanda çok seçkince bir modele dönüşebilir yarışmalar.
Zaten öyleydi bence geçmişte.
Geçmiştekiler öyleydi çünkü
doğrudan bir platforma taşıyabilirse başarılı oluyor aslında.
Evet. Yani,
aslında tabii bu eleştiri meselesini açmak çok iyi. Bence eleştiri de kendisi de bir problem her zaman. Yani bu son dönemde bir problem olmadı. Eleştirinin belki hem yapılış şekli çok önemli. Yani hani ben buradayım eleştirisi, hani kendi iktidarını kurmaya çalışan bir eleştiri olmamalı tabii ki. Yani yapılan işe tamamen odaklanan, kişilere odaklanmayan, hani bir mesafeden bir işe bakmak ve insanları bir yere çağırmak, hani bir düşünceye çağırmak olmalı eleştirinin kendisi. Ama eleştiriye de çok kapalı olunduğu hani malum. Halbuki şunu hiç unutmamamız lazım. Yaptığımız işler kendimize karanlıktadır her zaman. Ancak başka bir şey duyduğumuz zaman kendi işimizi de anlamaya başlarız. Kendi düşüncemiz de aslında ancak öyle farkına varırız. Hem zaaflarının farkına varırız, hem de gerçekten ne düşündüğümüzün farkına varırız. Yani eleştiriyi duyduğumuzda illa şu olmuyor: ya fikrimi değiştireceğim ya ısrar edeceğim gibi. Hani Bahtin'in de çok iyi bir hatırlatması var ya, hiçbir zaman diyalog olmuyor. Çünkü karşımızdakini dinlerken hep kendi ve kendi pozisyonumuzu güçlendirecek bir şey düşünüyoruz yenmek için karşımızdakini. Halbuki diyalog dediğimiz şey karşımızdakini dinleyip onu içererek tekrar cevap verebilmek. O zeka da aynı zamanda, o uyanıklık.
Konuşan başkası diye evet, de özetlenebilir evet, bu. Yani karşındaki aslında konuşuyormuş evet, gibi hep dikkate alıyorsun. Ha. Onun şeyine bakarak konuşuyor.
Halbuki söylediğine odaklanmak lazım. Yani bu iki ucu sıkıştırmamak lazım. Ya ısrar edeceğim veya fikrimi değiştireceğim. Çünkü aslında eleştiri kendimizin farkında olmamızı sağlayan, yani daha etraflıca düşünmeye, daha derinlikli düşünmemize yardımcı olan şeydir. Bazen kendi pozisyonumuzda kalırız ama onu daha derinleştirmiş oluruz. Bu çok önemli. Bazen de şahane bir şey olur ve fikrimizi değiştiririz. Buna şahane bir şey olur diyorum çünkü insanın değişmesi canlılığının bir göstergesidir. Ya ölmemişim ben falan. Başka şeyler düşünebiliyorum. Canlıyım, hayattayım gibi. Bu eleştiriye açık olmak o anlamda her disiplinde, her aktivitede çok çok önemli diye düşünüyorum. İçerici olmak falan.
Peki da. Şimdi bu muhatap alınma meselesi. Yani genellikle profesyonellerin böyle bir problemi var. Hmm. Yani niye onu dikkate aldınız da beni dikkate almadınız? Yani birileri hep dışarıda kalır. Buradaki mesele aslında hep şey, yani arasında bir problem gibi gözükür. Yani mimarlar arasında evet, benim söylediklerimin dinlenmesi, dinlenmemesi gibi. Oysa ki sorun yani başkalarını ilgilendiriyor. Yani mimarların yaptığı iş sadece mimarların işi değil ki.
Tabii.
Bütün İstanbul'u ilgilendiriyor, bütün şehri ilgilendiriyor. Dolayısıyla asıl meseleyi o perspektife taşımak gerekmez mi? Yani bunu herhalde Ömer daha iyi gözlemliyor. Bu şey, mimarlık şey.
Kolokyumlarda da aynı problem evet, oluyor değil mi? Hiçbir zaman gerçekten iş tartışılamıyor. Çünkü soru soran herkes niye benimki değil sorusunu soruyor. O zaman da kolokyum boşa gitmiş. Yani bir gaz alınıyor tabii, o da çok önemli. Yine de
bir adım atlı.
Evet, işin kendisini oluyor, tartışmayı öğrenmemiz lazım. Ben senin sözünü kestim.
Yok yok, estağfurullah. Evet. Şimdi bu yani eğer yarışmalarla ilgiliyse bu sorun yeni bir dönem başladı. Yani ben bunu şeyle söylemiyorum. İşte biz dönem başlattık falan gibi böyle değil de ya da bizim dönem başlattı değil.
Ömer bunu yıllardır söyler. Bu da
ama şu anda gerçekten hayır, şu anda yarışmalarla ilgili şöyle bir durum var. Daha önce hiç yaşamadığım, benim tecrübe etmediğim çok sayıda yarışma tecrübem var. Her tür kurumla, belediyelerle, her partinin belediyesiyle, bakanlıklarla, valiliklerle yarışmalar yaptım. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarışmaları, ki 3 tane açık yarışma var. İşte kent mobilyaları, Haliç ve Taksim. Ardından da başka yarışmalar geliyor, hazırlanıyor şu anda. Süreci başka bir yere, yani siz isteseniz de istemeseniz de çok parlak bir kurum tarafından yarışmalar açıldığı için fazla gündem oluyor. Bu fazla gündemle de siz fazla muhatap olmak durumundasınız. Yani itiraz edenler, destekleyenler, işte senin söylediğin gibi dışarıda kalanlardan gelen eleştiriler, o dışarıda kalanlardan gelen eleştirilere belki içeriden tepkiler falan, böyle yepyeni bir dönem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabı, basın sözcüsünün veya belediye başkanının hesabından atılan tweetlerin arkası, ardı, aşağısı şeylerle dolu. Onlarca hikayeyle dolu. Yani okusanız belediyeden parasını alamamış mimar da yazıyor. AK Partili veya CHP'li troll de altına kendi görüşlerini yazabiliyor. Ama oradan siz genel bir fikirde edinebiliyorsunuz. Yani Haliç'te ne eksikmiş diye pek çok da bir filtreden geçmesi lazım bir şeyin, beklentinin. Ama bu hani dışarıda kalma meselesi, yani dışarıda kalanın problemini çözme meselesini ben çözemedim. Yani ben de mesela dışarıda kaldığım çok durumlar oluyor. Hı-hı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Mesela Hı-hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarışmalarla ilgili bana bir takım görevler verdi. Ama bugüne kadar hiçbir çalıştığa davet edilmedim ama işte o kendimi kötü hissediyor. Niye davet etmiyorlar acaba diye düşünsem bile. Ya dedim öyle uygun buluyorlardır. Yani bir şekilde bunu şey yapmaya çalıştım. Etmezler Hı-hı. diye düşündüm. Biraz belki de bizim tarafın yani bizim taraf derken düşünen insanların da çok da fevri olmadan hep daha fazla nasıl katkı koyabilirim diye. En azından bu dönemde. Ya ben yıllar sonra ilk defa Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarından içeri girdim. Yani pek çok tesisinde adım attım. Kendimi hala çok garip hissediyorum içeride. Yani oraya ait miyim, değil miyim böyle gidip geliyorum yani bu yarışmalar
vesilesiyle. Hepimiz öyle.
İlk defa ben Saraçhane'de Europan beraberdik belki. Evet. Yarışması nedeniyle 15 sene önce falan İhsan Bey falan da vardı. Hı. O zaman girmişti. Ondan sonra bir daha İBB ile hiçbir ilişkim olmamıştı. Şimdi çok değişik şeyler içindeyiz hepimiz. Duygular, davranışlar, çalışmalar. Benim tek dikkat ettiğim konu yani olabildiğince motive bir şekilde. Pek çok hata yapıyordur eminim yöneticiler. Yöneticileri de bu arada yönetim kadrosunda onu biraz belki sana söylemek lazım. Yani sen böyle konuşmalarında sanki karşıda tek monoblok bir şey varmış gibi hissediyorum bazen ben. Halbuki o kadar renkli ki şu anda yönetim kadrosu ve karar alma sistematiği. Yani onu anlamak zaten bir yıl gerektiriyor neredeyse. Ve bunu böyle bir monoblok belki gençlere, genç tasarımcılara, mimarlara, tepki gösterenlere açıklama olsun diye söylemekte fayda.
Her zaman bu karmaşa var.
Vardı mutlaka ama ben işte biraz daha yaş ilerleyince daha kolay görmüş olabilirim. Eskiden ben de gençken göremiyordum belki de. Ya bunu şey için de söylemiyorum. Böyle bir işte aman siz göremezsiniz de söylüyorum. Bilsinler ama yani üst şeyde yönetimde çok başlı bir şey var. Böyle karar almayı işte birisi istedi de oldu. Yani başkan istedi, daire başkanı müdür istedi, danışmanı istedi de oldu diye bir şey olmuyor maalesef. Bir müzakereler sistematiği var ki bence doğru olan bu. Yani bir düşünce koalisyonu var şu anda. Daha önce kurulamamış olan bu düşünce koalisyonu bizi doğruya götürebilir ama bu sistemi de bir yandan yıpratırken de öldürmememiz lazım. Yıpratabiliriz. Hiç sorun yok. Ben kendim de pek çok eleştiri yazdım zamanında. Hatta şey gitmiş geçen gün. Ekrem Bey'e bir tane benle ilgili tweetlerimi toplayıp işte bir böyle şeyler yazmış falan.
Senin tweetlerini
Tabii. Aynen böyle bir rapor gitmiş onunla.
Bu tıpkı kavuşma durağı gibi Ömer gibi insanların tabii varlığı da bir şaşırtıcı durum. Çünkü bürokrasi içinde nereye konacakları tam belli olmuyor. Bazıları diyor ki yani işte o eleştirir. Mesela bu bana şey ben Dadan'a karşı Sözen'i desteklemiştim. Bir takım nedenlerle çünkü desteklemek gerektiğini düşünüyordum.
Şüphesiz.
O zaman Sözen mesela eleştirince ben Taksim projesini yaptırttı şeylere, hocalara işte teknik üniversite hazırlatmıştı. Bu dalış tünelli proje o zaman çıktı. Sonra Tayyip Erdoğan onu sahiplendi. O proje işte AVM var içinde falan. Ben görünce tabii saçım başım yoruldum. Yani bu Dalan'ı şey yaptı değiştirdi güya ama kendisi de aynı projeleri yapıyor falan diye. Çünkü ekipler değişmiyor. Yani aynı proje ekipleri. Onun üzerine bana telefon açtı. Belediye başkanı ilk defa. Hani böyle belediye başkanından hiç telefon aldın mı sen hayatında? Zırt telefon çaldı. Hani ilçe belediye başkanları açabiliyor ama.
İlçe belediye başkanları.
Adalar belediye başkanı falan açabiliyor ama Büyükşehir belediye başkanı. Telefonum çaldı. O zaman cep telefonu da yok. Açtım yani şey dedi ki doğrudan böyle Büyükşehir Belediye Başkanı da sekreter falan yok. Sen beni niye eleştiriyorsun dedi.
Ha, işte, tamam mı? Evet.
Şimdi eleştirmek değil dedim. Siz dedim bir şeyle misyonla geldiniz. Bir şeyi eleştirdiniz. Siz eleştirdiniz dedim. Hatırlarsanız Dalan'ın projelerini. Şimdi siz yapıyorsunuz dedim. Ve o dönem dedim size düşman olan birçok insanın savunduğu projeyi şu anda siz sahiplenmiş. Asıl sizi eleştirenler onlardı. Size küfür ediyorlardı. Yani ne diyeyim bunu? Böyle açıkça söyledim. Siz dedim onların projesini aldınız ve tekrar cilalayıp uygulama projesi haline getirdiniz dedim. Hadi canım dedi. Kendisinin de haberi yoktu bu arada projeden. Sonra bir toplantı yaptık. Nitekim o toplantıda fark ettim ki belediye başkanının bu Ayaspaşa'da oturuyordu o sırada. Oraya açılacak şeyden yarıktan hani dalış rampasıyla işte tünelden haberi yok. Kendi oturduğu mahallede. Ben dedim ki bakın Indigo apartmanı var orada değil mi dedim. Onun önünde dedim 2 metre kaldırım olsa dedim. Gözüküyor. Maketi de yaptım göstermek için. Çünkü anlamıyorlar projeden. Önünde dedim 10 metrelik bir istinat duvarı var. Farkında mısınız dedim. Yani siz bu müdahaleyi mahallenize yapıyorsunuz ve haberiniz yok. Aa doğru falan dedi o da. Yani o bile fark etmemiş. Böyle büyük şehir bir şey. Yani muazzam bir yapı tabii. O kadar çok şey gelip geçiyor ki belediye başkanı bunu izlemesi bile mümkün
değil. Belki evet. Ama sen de şey diyorsun ya Ömer. yıpratmamak lazım diye. Aslında o kişileri yıpratmak için değil eleştiri. Yani bazen öyle olabilir. Genellikle de tabii ki işte Castells'in söylediği
buydu.
Yani siyaset kişiler üstünden yapılıyor. Ya kişileri hani yüceltmek, yıldızlaştırmak veya kişileri karalamak üstüne yapılıyor. Halbuki eleştiri işin kendisine yapılabilir. Değil mi? Yani işte mesela bu durumda olduğu gibi çoğu zaman çünkü işin ne olduğunu farkın, evet, farkına varamıyor.
Evet. Oradaki problem.
Yani hem eleştirenin kendisini farkında olması lazım. Ben bunu kendime bir iktidar kurmak için mi yapıyorum? Gerçekten işle mi ilgileniyorum? Bu çok çok önemli. Ama eleştirinin aslında yıpratmak için değil, gerçekten mesela bu durumda İstanbul'u gerçekten sahiplenmek için olduğunu fark edebiliriz. Çünkü bir yandan da pozisyonu da hani ben niye açıkta kaldım veya dışlandım da iyi bir soru değil. Değil mi?
İşte asıl yani problem olan, problemi örtüyor bu.
Evet. Pozisyon yani dışlanmasın. Yani o düşünce alanı dışlanıyorsa bence orada bir problem var. İçerilmesi gerekir. Ama benim veya işte kişilerin dışlanıp dışlanmaması bence hiç önemli değil yani.
Ya benim yıpratmaktaki kastım şu. Hı. Korhan'la bunu daha önce konuştuk. Aslında yıllar önce biz Kadir Topbaş ilk seçildiğinde de ona da erişebiliyorduk değil mi birlikte? Yani sen belki daha uzun yıllar erişebilir oldun. Evet. Yani bir derdini gidip anlatabiliyordun ve açıktı kanallar. Hı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani bir yıla yakın zaman geçti. Hala bütün kanallar açık. Hı. Yani derdimizi eriştirebiliyoruz ve bu yıpratmanın sonunda bence kanallar kapanabilir. Benim derdim aslında söylemek istediğim bu. Onun dozunu ayarlayamazsak biz eğer nasıl diyeyim ben, bizi tasarımcı topluluğu diyeyim, plancılar, mimarlar, işte peyzaj mimarları, kent üzerine düşünen insanlar olarak yani, o dozu ayarlayamazsak çok rahatlıkla kapanabilirler. Yani çünkü kapanmak aslında çok işine gelir, çok rahatlarlar.
O zaman evet, ipler kopunca bugün aslında Türkiye rejimine baktığımızda da bu iplerin koptuğunu değil mi görüyoruz 17 Aralık'tan sonra şeylerden sonra. Halbuki o süreçte başka şekilde yönetilmiş olsaydı süreç belki de bugün bu şiddet ve bu şey olmayacak.
Ben de tam bunu söyleyeceğim. Yani aslında yani eleştirinin dozu değildir bence. Eleştiriyi yönetip yönetememektir. Yani kapandığın an zaten kaybettin. İnan olmaya tabii, başlıyor değil tabii. Mi? Yani evet. Bugün iktidarına da baktığımızda
yöneticilerdi çünkü onlar koltuklardalar.
Her zaman onu içerecek şekilde davranmıyor.
Bizim de hiç sorumluluğumuz olmadığını düşünmüyorum. Onu demek istiyorum. Yani biz de bu bilinçle hareket edersek aslında yani bunu unutmadan yani eleştiriyi sonuna kadar yapabiliriz. Dışarıda kalsak sadece onunla ilgili eleştiri de yapabiliriz ama dozunu ayarlamak kritik.
Ya bence ben niye dışarıda kaldım sorusu ayıp bir sorudur yani. Ama o kadar kendimi önemsemediğim evet, sırtımı sıvazlayabiliriz. Geçer gider yani.
Tartışmaya biraz ara verip müzikle devam edelim diyorum. Çünkü yoksa şey olacak. Program bitecek ve biz tartışmayı bitiremeyeceğiz. Ne dinleyelim? Deep Purple'dan dinleyeceğiz. Soldier of Fortune isimli parçayı. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I'd take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in this time like the sound of a window going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. Days of old and nights of cold, I wandered without you. Though
darkness is confusing. It shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I'll always be a soldier of fortune.
Evet. Evet, Metropolitika devam ediyor. Deep Purple'la biraz nefes almış olduk. Heyecanlı bir tartışma yürütüyorduk. Evet, konuklarım sevgili Tansel Korkmaz ve sevgili Ömer Yılmaz. Bugün kamu yönetimleriyle fikir ürünleri arasındaki ilişkileri düzenleyen yarışmalar da dahil, mimarlara ve sanatçılara, tasarımcılara, araştırmacılara, her türlü konuda kamusal alanı açmak için kullanacak yöntemler nedir, buradaki sorunlar nedir, biraz böyle geniş bir başlık altında konuşuyoruz ama bir taraftan da spesifik bir takım şeylerle de konuşuyoruz. Şimdi bu şey konusu, yani bu diyelim ki bu ürünleri üreten mimarlar, sembolik sınıf, plancılar, bunlar nasıl devreye giriyor? Yani bunları kamu nasıl harekete geçirebiliyor? Bunun yöntemleri aslında yasal olarak tanımlı bir takım şeyleri var, yolları var. Bunlardan bir tanesi ihale yöntemi. Şimdi ihale konusu bildiğim kadarıyla kapalı uçlu bir süreç. Yani bir proje olması lazım ki ihale yapılabilsin. Ne olduğunu bilmeden ihale yapmak bana biraz zor geliyor. Çünkü hani fikir dediğimiz şey kiloyla satın alınabilecek bir şey değil. Ne olduğu belli değil. Kereste satın alsan bile kerestenin cinsini, yani fikrini, kavramını tarif etmen gerekir.
Nitelik.
Evet. Öyle niteliğini, öyle cinsini, yani bunun boyutunu bile bilmeden ihale ediyoruz. Değil mi? Biz bir şey ihale ederken mesela diyelim ki işte Kabataş'taki Martı projesi ya da işte Taksim'deki Kışla projesi. Bunu alan kişi ben kazandım diyor gazetede falan. Nasıl kazandığını öyle üç yerden teklif getir, seninki en düşük olsun, evet, metoduna biz kazandım.
Bunun çok çabuk değişmesi lazım. Yani bence mesela belediyenin hani mümkünse değiştirmesi.
Evet, bu ihale sistemi bence olamayacak bir şey. Yani bu yasaklanmıştır. Hı-hı. Dünyanın her yerinde fikir ürünleri ihaleyle değil. Ancak tanımlandıktan sonra projeler, uygulama projeleri ortaya çıktıktan sonra rekabet koşulları, hı-hı, oluşur. O zaman ihaleye çıkabilirsin. Şu kadar beton,
ama bu
kadar
galiba belediyenin değiştirebileceği bir şey değil.
Değil. Şu anda yasal olarak
var. Belki işte belediye daha böyle fikir, sanat falan söz konusu olduğunda alternatif bir yol bulabilir bunu.
İşte evet, evet. Bugün de, hı-hı, denenen zannedersen bir parça bu. Çünkü evet, belediye başarılı olmak zorunda. Başarılı, hı-hı, olmak için de
onun dışına çıkmak zorunda.
Bir yöntem bulmak zorunda. Evet. İkincisi protokol yapmak. Hı-hı. Protokol kamu kuruluşları arasında yapılabiliyor. Hı-hı. Yani özel kuruluşlarla belediye protokol, hı-hı, yapamıyor bildiğim kadarıyla proje hizmetleri, hı-hı, konusunda. Araştırma konuları. Hı-hı. Deprem konusunda, hı-hı, mesela işte yok planlar. Hı hı. Projeler. Bunları gene kamu üniversiteleriyle, hı, protokolla elde edebiliyor. Üçüncü bir yöntem de yarışmalar.
Bir de kendisi içeride kendi personeliyle,
evet, kendi kendine yapması. Hı. Yani o da kamu, hı, eliyle yapılması demek.
Dört tane yöntem var. Bunlardan ben biraz sözü alayım.
Lütfen. Istersen.
Bunlardan aslında protokol dediğimizde büyük olasılıkla yine kamu ihale kanununun belirli bir maddesinde tanımlanmıştır. Yani aslında bütün kamunun hizmet ve ürün almasını sağlayan sistem Türkiye'deki idarelerin, kamu idarelerinin büyük çoğunluğunun, yani %95'inin belki daha fazlasının bağlı olduğu, çünkü bazı istisnaları var kamu ihale kanununun. Kamu ihale kanununun içindeki yönlendirmeler, bir tanesi diyor ki istersen yarışma yapabilirsin diyor. Oradan yarışmalar yönetmeliği türüyor. İstersen üniversitelere verirsen işi, döner sermayelerini, orada bir protokol yapabilirsin diyor. Oradan o yürüyor. İşte bir de kendi bünyesinde yapıyor. Bunlardan yani ihalenin zaten bir yöntem olamayacağı, yani, hı, proje elde etmek, tabii, için ki tartışması,
yani piyasa aktörlerinin, müteahhitlerin devreye girip
şöyle anlatayım değil yani. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti aynı işte Akropolis'te olduğu gibi, bu dediğim bir sene önce falan oluyor.
Akropolis
Müzesi'nde olduğu gibi yurt dışındaki Bergama sunağını istemek için Bergama'da bir müze yapma projesi var. Dolayısıyla bu önemli bir projesi ülkenin. Yani Bergama Müzesi Zeus sunağı buraya gelsin diye yapılıyor. Aynı Akropol'deki aynı strateji. Bunu tutup siz EKAP'a ihale olarak giriyorsunuz. Sonra ben takip ettim meraktan. 800 bin lira yaklaşık maliyeti olan ihale 400 bin liraya yaklaşık olarak alınıyor. Birisi tarafından alındı. Zaten buradan ne yani 800 bin lirası da absürt. %50 kırımla bu işin yapılmış olması da absürt. Yani dolayısıyla hani ihaleyi neresinden tutsak kırılıyor. Yurt dışını da birazcık dinleyiciler için bilmeyenler bizim alanı için şey yapabiliriz. Aslında dünyada ya da gelişmiş ülkelerde şöyle yapılıyor. İhale yine var ama ihalede aslında kritik mesele artık yetkinlik oluyor. Yani sen hangi binayı ne nitelikte bitirmişsin? İşte o bina bir ödül almış mı? Bunun üzerinden zaten ihaleye giriyorsun. Ondan sonra oradaki parasal tutarın önemi %5-10. Yani o kadar kırabiliyorsun. Zaten mesleğini koruyan bir oda yapılanması var. Fiyatlar aşağılara inanıyor. Dolayısıyla yetkinlik üzerinden yine ihale var. Yani her şey yarışmayla yapılmıyor bütün dünyada da. Ama şu anda Türkiye'de bizim yani sahip çıkabileceğimiz tek mekanizma yarışma ne yazık. Yani bunu açıkça söylememiz lazım. Özellikle bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ben ki bunu herkesin bilmesi lazım. Bir önceki dönemde yapılan çok yanlış bir uygulama var. Buna mimarlar kendi içlerinde kiloyla ihale dediler. İş şöyle yürüyordu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı bu geliştirildi. Diyelim ki 22 tane meydan, 15 tane kavşak düzenlemesi ihalesi diye ihaleye çıkıyor. Şeyli bir ihale değil. Az önce senin söylediğin gibi 3 tane teklif getir, en ucuzuna vereceğim değil. Gerçek anlamda bir ihale ama zaten bu ihaleye katılabilecek firmalar, hiçbir en büyük mimarlık ofisi dahi bu ihaleye katılamıyor. Çünkü çok büyük cirolar, büyük personel sayıları, işte plotterlar, bilmem neler. Sadece
kamu kurumu girebilir.
Sadece kamu kurumu girebilir. Adını verebiliriz BİMTAŞ diye, sakıncası yok. Evet. Ama sadece BİMTAŞ demekte haksızlık olur. İsimlerin hepsi belli bunların. EKAP'tan görülebilir. Sıralayabilirim de. Böyle 10-15 tane firma var. Proje yönetim şirketleri bunlar. Büyük ulusal şirketler. Bunlar ihaleleri alıyor. Ondan sonra siz de mimar olarak bunların taşeronu olarak iş yapıyorsunuz. Bu korkunç bir proje elde etme yöntemiydi ve bir önceki dönemin en parlak şeyiydi ve bütün mimarlar da buna bir şekilde, tanıdığımız bildiğimiz bütün mimarlar bu süreçlere dahil oldular. Yani ben Ömer Yılmaz müşavirliğim, alıyorum ihaleyi İBB'den, sonra diyorum ki gel Korhan sana al bakayım şu otoparkı çiz, Tansel gel sen şu meydanı çiz diye. Taksim ve Kadıköy dahi bu şekilde projelendirildi bir önceki dönemde. Yani ürkütücü bir şey bu.
Bütün ada sahilleri için yapılmış projeler var.
Tarihi yeri bile böyle.
Evet evet. Süleymaniye. Yani şimdi peki.
Ya bunun pardon bu şeyin, bu yöntemin mevcut yönetim tarafından asla ve asla kullanılmaması lazım. Yani en dikkat etmemiz gereken şey. İşte kırmızı çizgimizin bu olması lazım. Bu çünkü pardon şeyi çok kolaylaştırıyor.
Evet işi çok kolaylaştırıyor.
İşi kolaylaştırıyor. Bir daha ihaleyle uğraşmıyor falan. Böyle kapalı kapılar ardında yürütebiliyor. En büyük tehlike burada.
Yönetimin en çok kullanacağı yöntem de bu. Niye? Çünkü burada sen bir 4 tane sıraladın. Ben bir 5. eklemek zorundayım. Çünkü 4 işte kamu kendisi yaparsa projeleri dendi. Nitekim birçok eleştiride de şey var ya, yarışma yapılır mıymış? Belediyenin bir dolu personeli var. 1000 tane mimar çalıştırıyor. Onlar yapsın diye eleştiriler var. Ciddi değil mi? Mi? Evet. Evet. Yani mimarlık hizmetini böyle bağımlı bir şey gibi zannediyorlar. Yani sanat, fikir üretim falan. Neyse o başka bir problematik. Ama şu var. Belediye şirketleri dediğimiz kamu sermayeli şirketler var. Ve bunlar aslında bir kolaylaştırıcı görev görüyor. Çünkü onlar ihale yönetmeliğine tabi değil.
Tabiler. Onlar da tabiler. Ama bu şekilde kolaylaştırıcı oluyorlar. Haklısın. Ama
önceden tabiler. Bir ihale alıyorlar. Sonra parça parça dağıtabiliyorlar. Evet. Küçük şeyler yapabiliyorlar. Bölümlerini ayrıca kendileri istedikleri şekilde yapabiliyorlar. Yani ihale şeyine tam tabi değiller gibi geliyor bana. Çünkü
ama işte biz şeye ne sunacağız? Evet. Tamam biz diyoruz ki şimdi karşımızdaki idareye ya bu yaptığın yöntem yanlış. Sen bunun yerine şunu kullandırıyorsun. Evet, evet. Şu anda benim bulabildiğim kişisel olarak yarışma dışında kamuyla çok muhatap olan, şirketimde kamuya iş yapan, aynen senin dediğin gibi 3 tane teklifle gidiyoruz falan bir mimarım. Başka bir model bilmiyorum.
Ama girersen de başka o mekanizmanın içine girmek zorunda kalacaksın. Çünkü
hayır ben hiç girmedim.
Belediye doğrudan doğru ihale yaptığı zaman doğrudan doğru ihale yaptığı zaman canı çıkacak. Uğraşacaksın. O ihaleye teklifler gelecek. Evet,
ben zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle bir iş ilişkim yok.
Yani hiçbir profesyonel ilişkim yok.
Mesela, hiçbir profesyonel ilişkim yok şu anda.
Tamam. Ama gönüllü yani olarak hepimiz çalışabiliyoruz. Hiç problem evet. yok. Ben de öyle. Hiç gönüllü yıllarca hiç
ben bu gönüllülük meselesine bir itirazım var.
Evet, benim de var.
Yani bu gönüllülük meselesi şöyle. Entelektüel işin her zaman hani böyle oturup bir şeyler söylemek falan
boş
gibi.
Evet. Gibi
ve onun için de kale alınması da işte bir yere kadar kale alınıp bir yere kadar değiştirilip falan kullanılan bir şey olmaya başlıyor. Düşüncenin kendisi. Ben tecrübenin kendisi.
Peki uzmanlar normal hayatında ne iş yapar? Onlar normal hayatlarında müteahhitlerin altında çalışır. Müteahhitlere danışmanlık yapar. Bağımlı çalışır. Ama boş zamanlarında hafta sonları işte böyle işler yapar gibi algılanıyor. Bu sefer
evet. Benimki bile böyle zaten. Ben normal zamanlarımda şey yapıyorum.
Biz hayatımız boyunca yani yaşadık.
Programlara tuzluğu yaşıyorduk.
Hepimiz böyle şeyler yapıyoruz. Bir sene yapmamamız lazım. Ondan sonra evet. şeyden yakınıyoruz çünkü. Türkiye'de düşüncenin hiçbir önemi yok. Ya da işte düşünceleri alıyorlar, başka türlü kullanıyorlar tabii. falan. Aslında biz izin verdiğimiz için oluyor biraz.
Tabii ben ama tekrar şu şeye geri dönmek istiyorum. Yani şu kamu projeleri nasıl elde edebilir meselesinde hepimizin kafa yorması lazım. Buradan belki bir çağrı da olur bu. Ben bilmiyorum. Yani bunun için bir yöntem bilen varsa.
Ama dünyada kullanan örnekleri var.
İşte ama o zaman ihale kanununun değişmesi gerekiyor.
Tabii ki. Yani bunun için 2005'lerde Ömer Gençler çok uğraştı bunu değiştirmek için. Evet. Yani hatırlar mısınız? Bir kamu reformu diye bir şey başlatıldı 2005'lerde.
Zaten Avrupa Birliği'nin beklentisi de o değil
Türkiye
mi?
Türkiye bu müttesebatı da imzaladı üstelik rekabet konusunu, başlığını imzaladı. Dolayısıyla aslında burada tamamen kaçak bir durum var. Norm dışı bir durum var. Yani Türkiye zaten Avrupa Birliği'nin normlarını uygulasın bence şu anda istenecek en iyi şey bu.
Tabii. İşte onları uygulayan aslında birazcık kalkınma ajansları zaten. Çok devletin mekanizmasının içinde çok küçük bir şey. Ama yine de mesela bizim katıldığımız ihaleler oldu. Üçlü bir şey istiyordu ihalede. Bir tanesi fiyat kriteri %20 etkiliyordu. Bir tanesi organizasyon şemanı görmek istiyor, ekip yapını. Bu da %40 etkiliyor. Diğeri de daha önce yaptığım işler, o da %40 etkiliyor. Böyle bir üçlüden sonuca gidiyordu. Yani fiyatı en düşük. Aslında Türkiye'de de kamu ihale kanununun içinde danışmanlık ihaleleri var bu yönde ama mimarlar bunu da beceremezler. Yani mimarlık ortamı için bu ağır kalır. Yine büyük müşavirlik şirketlerine gider bu. Onun için yani yarışma sistemini nasıl kolaylaştırıcı hale getiririz. Bunun üzerine kafa yoruyoruz. Yani bu noktada şu anda İBB'nin oluşturduğu işte bu İPA'nın altında oluşturduğu İPA yarışmalar
İstanbul Planlama
Ofisi'nin İstanbul diye bir web adresi var. Bence kolaylaştırıcı olacak. Eğer sistemde kalmaya devam edebilirsek yani hem sivillerin hem de kamudan görevlilerin birlikte şu anda mücadele ettiği iyileştirmek için sistemi yani bir yarışmanın kıza alınıp hızlıca ve yüksek nitelikli olarak açılmasını sağlamaya çalışan bir sistematik aslında bu. Mimarlar buna pek inanmıyorlar işte ama bence yılda 100 tane yarışma da açılabilir. Neden olmasın? Şu anda elimizdeki çünkü en düzgün araç yarışma.
Ben peki bu konuda bir şey söyleyeyim o zaman. Aslında kesinlikle katılıyorum. Yani ne yapalım? Şimdi bir cenderenin içindeyiz ve o cenderenin içindeki en uygun şeyi enstrümanı kullanmış oluyoruz. Ama yarışmalar da şöyle ele alınsa iyi olabilir gibi geliyor bana. Şimdi iki çeşit şey var. Ha bir de üç diyelim. Bir işte özel şirketler ne yapıyorlar? Bir genel müdürlük falan yaptıkları zaman bir şey izliyorlar, bir yol izliyorlar. İşte beğendikleri 7-8 mimarı çağırıyorlar. Çağrılı yarışma dediğimiz şeyi hem o projeyi teslim alırken onlara bir ücret ödüyorlar. Sonra onların içinden seçiyorlar. Bazen iki kişi seçiyorlar. Bunlar uzarsın diyorlar falan. Şimdi o başka. Ama belediye yarışma yaparken belki ikili bir yapı oluşturabilir diye düşünüyorum. Bir daha mütevazi ölçekli olan binalar. İşte bir yerde hükümet binası, bir yerde sağlık ocağı yapılacak falan. Bunları böyle hızlıca tam senin söylediğin gibi hızlıca yapılabilir. Daha mütevazi şartnamelerle çıkabilir. Bu nasıl bir görevi var bunun. Gençlere bir alan açmak gibi. Onların tecrübe kazanmasına yardımcı olmak gibi. Çok çok önemli bence. Bunu yapsın. Ama bir de İstanbul için bütün makro formu için çok önemli jeneratör alanlar veya işte çekirdek alanlar var. Bunlar için acele etmememiz gerekir gibi düşünüyorum ben. Bunları böyle o hazırlık sürecini biraz uzatıp hem de o hazırlık sürecini bunları şehre mal edecek şekilde bütün şehirdeki herkesin farkında olduğu ve deli gibi sahiplendiği dolayısıyla sonuçlarını da izlediği ve sahiplendiği bir hale getirmeliyiz. Ve onların şartnamelerini de biraz böyle kendisinin bir araştırma olması gerekir. Ben böyle şeyi hatırlıyorum. Çok yıllar önce daha ODTÜ'ye yeni girmiştim. Ulus şartnamesi vardı. Hala kütüphanemde duruyor. Çünkü Ulusal'da bir şey yaptığım zaman hemen ona bakıyorum. İlk ona bakıyorum. Tabii ki derinleştirmek gerekir. Dolayısıyla biraz mesela ben bir tek Haliç'i gördüm. Çünkü biz şimdi Haliç çalışıyoruz. Haliç Cendere Vadisi. Yani Kuzey Ormanları nasıl onun üstünden Marmara'ya bağlanıyor diye bakıyoruz. Orayı baktığım için şimdi o biraz hızlı bir yarışma. Acaba ona biraz daha vakit ayırıp dediğim gibi hem daha çok açıp yani şöyle de bir şey vardır. Açılmak demek, herkesi dinlemek, tartışmaya açmak demek, herkesin istediği şeyi yapmak demek değildir. Sadece dinlemek, yani iyi yönetilmesi bunun, mümkün olduğu kadar içerici olmak ve o ayrımı yapabilmek. Neyi içermek gerekir, neyi içermemek gerekir. Ondan sonra da işte bunun bir, yani işte Haliç'in ekosistemini anlamak, onun cendereyle ilişkisini anlamak falan, böyle şeyler çok çok önemli bence. Ayrıca da bunların böyle mimarlık düşüncesini biraz sarsacak yarışmalar. Tam zamanı mimarlık düşüncesinin sarsılmasının. Çünkü bütün dünya büyük bir krizde. Bütün düşünceler sarsılıyor. Değil mi? Şimdi biz o insan merkezli düşünceden aslında değişmemiz gerektiğini anladık.
Peki, onu diyecektim zaten. Niye peki sadece mimarlık yarışması o zaman? Niye bütün bu araştırma, yani şehirle ilgili bütün konuların aslında aynı yöntemle ele alınması gerekmez mi?
Tabii.
Değil mi? Tabii. Zaten hani sorunun çok kapsayıcı olduğunu söylüyorsun ve topluma evet. mal edilmesi. Evet, işte.
Yeni bir şey, metot geliştirmek gibi. Yani bir enstrüman bulduk. Bunu acaba biz tam da bu dünyanın değiştiği müthiş bir şeyde eşikte duruyoruz ya, dünyada her şeyle değişiyor falan. Biz acaba bunu nasıl formunu değiştirebiliriz? Nasıl bütün şehri? Ya sadece dinlemek anlamında söylemiyorum Ömer. Şeyi fark ettik son 5 senede. Sadece uzmanlar hiçbir şeyi koruyamıyor. Değil mi? Her şey gitti. O zaman ne yapmak lazım? Ancak bütün şehir sahiplendiğinde bir şeyi koruyabiliyoruz.
Yani bunun kapsam alanına girmesi lazım. Çünkü bizim sadece bir alanda teşhis ettiğimiz sorun aslında başka sorunların semptomu olarak ortaya çıkmış oluyor. Tabii. Genellikle. Biz onu ihmal ederek aynı evet. hataları tekrar tekrar yapıyoruz. Yani İstanbul'u planlarken mesela bu kapsam alanına girmediği için bu şey problemler sürekli başka bir şekilde politik düzeyden temsil edilmeyen sorunlar temsiliyet kazanıyor ama onlar başka şekilde süreci tıkıyor ya da değiştiriyor, dönüştürüyor. Dolayısıyla yani hayaletlerle savaşmak biraz zor. Hayaletlerle savaşmanın
evet, ve alışkanlıklarla evet. en zoru o evet. kendi alışkanlıklarımızla savaşmak da.
Evet. Soru yani bu bence en önemli sorulardan biriydi. Tansel'in ve benim aslında katıldığım bu soru.
Ben şeye katılıyorum. Haliç yarışmasının hızlı açıldığı ve işte yeterince olgunlaştırılamadığı ile ilgili bir eleştiri varsa katılıyorum. Onun nedenini belki söylemek lazım. Güney tarafında, yani Eminönü Ali Beyk arasında bir tramvay hattı var biliyorsunuz.
Evet, evet.
Her şey bitmiş durumda. Evet. Yani aslında neredeyse bitmiş durumda. Altı onun mısın? Haziranda falan açılması gerekiyor. Yani hiçbir zaman siz istediğiniz kadar teknik alanda kalın. Siyaset sizi dışarıdan sürekli baskılıyor, etkiliyor.
Şey
evet, yani. Hayır ama onunla ilgili yapılması gereken düzenlemeler var. Onu tamamıyla belediyenin iç mekanizmalarına bırakıp bu bir tasarım problemi değildir diyebilirsiniz. Ya da şu anda olduğu gibi ya bunu acele şekilde yapmamız diyen bir idare varsa tamam o zaman aceleyse acele yapalım diyerek yola koyulabilirsiniz. Yani bir bunu önce Haliç'le ilgili açıklamak istiyorum. Yani aktarmak istiyorum dinleyicilere. Şimdi yarışmalarla ilgili biraz dinleyenlere şey bilgisi de verelim. Bizim kamu ihale kanunumuza göre açılıyor. Bütün süreçlerde bütün kimlikler kapalı. Bir jüri oluşuyor ve bu jüri tamamıyla sivillerden oluşuyor. Asli jüri özellikle. Asli ve yedek jüriler. Danışmanlar da idarelerden görevliler bulunabiliyor ve bu artık bu jüri aynı Amerika'daki jüri sistemi gibi kapalı bir şey oluyor. Toplantılar silsilesiyle kamu adına kamunun işini yapıyor oluyor. Bu Türkiye'de benim gördüğüm kamu mekanizması içinde başka hiçbir yerde bu yok. Hiç bilmiyorum yani. Ve müthiş bir şey. Tıkır tıkır da yürüp bir kültürü de var. Yani işte Ankara'da oluşmuş o kültür. Buraya aktarılmış sonra. Şu anda bence bayrak İzmir ve Ankara tamamen geride kaldı. Merkezi hükümette, belediyede. İzmir ve İstanbul bayrağı götürüyorlar şu anda. Bu sistemin içinde işte Haliç ön seçimli bir modelle bölünerek açıldı. Kent mobilyaları yarışması endüstriler tasarımcılarına iki kategoride oyun alanları ve kent mobilyası diye açıldı. Taksim Uluslararası Arena'ya kentsel tasarım yarışması diye iki kademeli yine. İlk kademesine katılım çok kolay olarak açıldı.
Uluslararası
şimdi
değil
mi? Uluslararası, Taksim hı. Uluslararası. Yedikule Gazhanesi Uluslararası yarışmaya açılacak. Yenikapı'daki alanda belki bir düzenleme düşünülüyor. Bu duvarlar, bakım gerektiren yeşil duvarlar var ya, onun üzerine tam da senin söylediğin gibi tamamen sadece fikir üretmek üzerine hiç uygulamaya yönelik olmayan bir fikir projesi yarışması yine uluslararası olarak açılacak. Bunlar kızakta şey yapıyor, hazırlanıyor. Her türlü katkıya da aslında Büyükşehir Belediyesi de, ben de şahsen yani onlara aktaracak kişi olabileceksem eğer yarışmalarla ilgili meselelerde hazırız. Yani yarışmaları çeşitlendirmek, zenginleştirmek bence bize bakıyor biraz da bundan sonra.
Tabii bunu herkes, yani bu senin açık çağrın aslında sadece mimarlık için de değil, değil mi? Tabii, yani aslında tabii. Bütün disiplinler için. Çünkü gerçekten Haliç gibi tarihi derin, Taksim gibi çok derin, İstanbul'un bütün yükünü taşıyan alanlarda sadece mimarlar değil birçok katkı olabilir. Yani ben sadece jürinin oluşması anlamında söylemiyorum da yarışmaya giden süreci. Şimdiye kadar belki böyle bir şey yoktu, ihtiyaç yoktu ama şimdi ya şeyi hatırlatayım. Ben mesela Pompidou ve Lavillette yarışmaları, değil mi? Ben hala derslerimde bunları anlatıyorum. Çünkü bunlar aslında, yani mesela Pompidou'da o brief ne kadar etkileyiciydi. Şey diye açıldı. Fransız kültürü şimdiye kadar çok tek merkezliydi. Ve biz şimdi bunu değiştirmek istiyoruz. Daha İskandinav ülkelerindekine benzer, Anglo-Sakson anlayışına benzer, hani tabana yaymak istiyoruz. Dolayısıyla yani yarışma aslında bir düşünceyi yerinden oynatmak üzerine yapılıyordu. Onun için de binayı sevin sevmeyin, bunun hiçbir önemi yok. Açtığı tartışma çok çok önemli. Lavillette de öyle. Benim yani park
Taksim,
olarak
bizim Taksim şartnamesi henüz incelemedin değil mi?
Hayır.
Onu da bir incelemeni ve sonra gerekirse konuşalım.
Bir toplantı yapalım. Bir radyo programı daha yapalım.
Taksim yarışmasına biraz o niteliklere, yani son yıllarda Türkiye'de açılan hazırlık anlamında da ya şimdi burada tartışmasını başta da söylemiştim. Evet. Jüriyle görüşmediğimiz için bir şey söyleyemem ama iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini düşünüyorum. Ayrıca da süreç devam ettiği için şu anda tartışmak doğru olmaz. Taksim yarışması o niteliklere sahipti. Yıllardır Türkiye'de güzel sanat eserleri yarışmaları yapılmadı. Mühendislik yarışmaları diye bir şey var. Fikir projesi yarışmaları var. Bunların hiçbirisi kullanılmıyor idareler tarafından. İBB bunları açacak diye düşünüyorum.
Evet, şimdi program sonuna geldik. Ama bu konu bitmedi. İsterseniz dediğin gibi bir ayrı program ya da birkaç program daha yapabiliriz. Çünkü çok önemli bir konuyu konuşuyoruz.
Ha, Ömer belki bir de bu konudaki fikirleri, hani şimdi dinleyenler için hani ona ulaşabilecekleri belki e-mail falan da verebilir. Hani
evet, sen tartışma dedin, nerede izleyebilir onu istersen söyle ve programı öyle bitirelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yani bu tartışma burada bitmeyecek gördüğüm kadarıyla. Daha bir başlangıç. Devam ederiz. Ancak izleme iyi kolaylaştırmak
için. En kolayı Twitter'dan kavuşma durağının hesabı da var. Hashtag'i de kurulabilir.
Ama bütün
kavuşma durağı diyorum. Konkur İstanbul.
Konkur
İstanbul diye bir hesap var zaten. O kullanılmıyor ama oraya mention koyulabilir veya Konkur İstanbul diye hashtag koyulabilir. Onu takip ediyoruz ikisinde. Oradan rahatlıkla bize erişilebilir. Evet.
Belki bir de o biz de bu şey dolayısıyla hemen kapatıyorum. Hani o oradaki eleştirilerin dili falan, değil mi? O da ne kadar önemli. Belki biz de orada böyle bir adap oluşturmayı becerebiliriz.
Bu konunun kesinlikle sadece belediyenin meselesi olmadığını, meslek
odalarının,
STK'ların, herkesin, hepimizin bu işin içinde dahil olmamız gereken bir süreç diyerek noktayı koyalım isterseniz bu programa. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman bol tutabiliyorum içeri.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
Tabii ki yani. Kolay kolay boşaltamadı. Yani öyle kültürler terk etmedi. Perşembe pazarında.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.